Seslendiren Seval Alagöz. Ayrım 7 Ceza Hukuku sayfa 94. Cebir suçunun cezası belirlenirken aşağıdakilerden hangisine göre hareket edilir? A. Taksirle yaralama suçu. B. Kasten yaralama suçu. C. Taksirle insan öldürme suçu. D. Kasten insan öldürme suçu. E. Tehdit suçu. Çözüm: Cebir suçunun cezası kasten yaralama esas alınarak tespit edilir. Yanıt B. Kasten yaralama suçu. A'nın haberi olmadan onun çocuğunu parka gezdirmeye götüren B'ye kızan A, "Eğer çocuğu kaçırmış olsaydın seni öldürürdüm," demiştir. Bu söz üzerine tedirgin olan B, savcılığa giderek şikayette bulunmuş ve A'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? A. Tehdit suçu vardır. B. Tehdit suçu yoktur. C. Şartlı tehdit suçu vardır. D. Ağırlaştırıcı nedene dayanan tehdit vardır. E. Tehdit suçu yoktur ancak teşebbüs vardır. Soruda bir tehdit olmadığı anlaşılmaktadır. Olası durum gerçekleşirse zarar vereceğini ifade eden kişi tehdit etmiş sayılmaz. Yanıt B. Tehdit suçu yoktur. Aşağıdakilerden hangisi insan öldürme suçunun ağırlaştırıcı nedenleri arasında gösterilemez? A. Tasarlayarak işlenmesi. B. Canavarca hisle işlenmesi. C. Silah kullanarak işlenmesi. D. Kardeşe karşı işlenmesi. E. Belli bir yükümlülüğün ihmali suretiyle işlenmesi. Yanıt E. Belli bir yükümlülüğün ihmali suretiyle işlenmesi. Taksirli insan öldürme suçunun tamamlandığı an aşağıdakilerden hangisidir? A. Hareketin yapıldığı zaman. B. Sonucun gerçekleştiği zaman. C. Hazırlık hareketlerine başlandığı zaman. D. İcrai hareketler tamamlandığı zaman. E. İcrai hareketlere başlandığı zaman. Yanıt B. Sonucun gerçekleştiği zaman. Kasten yaralama suçunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan. B. Vücut bütünlüğü. C. Hareketlerle bir kimsenin vücuduna acı vermek. D. Hareketlerle bir kimsenin bedenen acı çekmesinin istenmesi. E. Kişisel bütünlük. Yanıt C. Hareketlerle bir kimsenin vücuduna acı vermek. A. B'yi bir sopayla çeşitli yerlerinden yaralarken, B de A'ya karşı kanunda belirtilen tipik hareketlerde bulunmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kasten yaralama suçundan cezalandırılır. B. Kasten yaralama suçunun pasif şüzesi B'dir. B. Hakaret suçu nedeniyle cezalandırılmaz. D. B. Hareket suçu nedeniyle cezalandırılır. E. B. A'ya karşı hakaret suçu işlemiştir ancak cezalandırılmaz. Yanıt D. Hakaret suçu nedeniyle cezalandırılır. 40 yaşındaki A ile 17 yaşındaki B'nin rızaya dayalı cinsel ilişkiye girmeleri durumunda aşağıdaki önermelerden hangisi doğru olur? A. B. Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahip değilse, ilişki rızaya dayansa bile çocukların cinsel istismarı suçunun ağırlaştırılmış biçimi söz konusu olur. B. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu söz konusudur. C. B. Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahipse yine de 18 yaşından küçük olduğu çocukların cinsel istismar suçu söz konusu olur. D. B. Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahipse yine de 18 yaşından küçük olduğu çocukların cinsel istismar suçunun ağırlaştırılmış biçimi söz konusu olur. B. 15 yaşını doldurduğu ve rızası olduğu için fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahip olmasa bile reşit olmayanla ilişki suçu söz konusudur. Yanıt A. B. Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahip değilse, ilişki rızaya dayansa bile çocukların cinsel istismarı suçunun ağırlaştırılmış biçimi söz konusu olur. Cinsel saldırı suçuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A. Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi cezalandırılır. B. Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir. C. Hayvanlar üzerinde de işlenebilir. D. Kasıtlı bir suçtur. E. Bu suç mağdurun rızası dışında gerçekleştirmelidir. Yanıt C. Hayvanlar üzerinde de işlenebilir. Çocuğunu hastaneye yetiştirmek için hızlı araba kullanan A, kontrolünü kaybederek yaya B'ye çarpmış ve B ölmüştür. A hangi suçu işlemiş olabilir? A. Taksirle basit yaralama. B. Taksirle ağırlaştırılmış insan öldürme. C. Taksirle insan öldürme. D. Olası kasla insan öldürme. E. Taksirle yaralamanın ağırlaştırılmış şekli. Yanıt C. Taksirle insan öldürme. Aşağıdakilerden hangisi kasten yaralama suçunun sonuçtan kaynaklanan ağırlaştırılmış hallerinden birisi değildir? A. Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması. B. Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli yitirilmesi. C. Konuşmada sürekli zorluk. D. Yüzde sabit iz. E. Suçun silahla işlenmesi. Yanıt E. Suçun silahla işlenmesi. Öteden beri kavgalı olduğu A'yı öldürmek amacıyla iş yerine giden B, silahını ateşlemiş ancak kısa bir boğuşmanın ardından A'nın kaçması üzerine peşinden kovalamış ve bacağından vurmuştur. A'nın hayatı kurtarılmış ancak bacağını kaybetmiştir. B'nin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kasten insan öldürmeye teşebbüs. B. Kasten yaralama. C. Kasten yaralamaya teşebbüs. D. Kasten yaralamanın ağırlaştırılmış biçimi. E. Taksirle yaralama. Yanıt A. Kasten insan öldürmeye teşebbüs. İnsan öldürme suçunun hukuki konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayat varlığı. B. Başka bir insan. C. Öldürme fiili. D. Öldürme kastı. E. Failin hareketleri. Yanıt A. Hayat varlığı. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun hukuki konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireyin hareket edebilme özgürlüğü. B. Özgürlüğünden yoksun kılınan kişi. C. Özgürlükten yoksun kılmaya dönük hareketlerin toplamı. D. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma düşüncesi. E. Kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılması. Yanıt A. Bireyin hareket edebilme özgürlüğü. Babasının varlığından usanan A, sahte bir doktor raporu ile babasının akıl hastanesine yatırılmasını sağlamıştır. Bu durumda A için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? A. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun ağırlaştırılmış hali. B. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun basit hali. C. Dolandırıcılık suçu. D. Resmi belgede sahtecilik suçu. E. Dolandırıcılık suçunun ağırlaştırılmış hali. Yanıt A. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun ağırlaştırılmış hali. Bireyin siyasi haklarını kullanmasını engelleme suçu için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifade olur? A. Hukuki konusu bireye ait kamusal varlık veya menfaatlerdir. B. Pasif sujesi siyasi hakları kullanabilen kimselerdir. C. Pasif sujesi herkes olabilir. D. Bu suçun işlenebilmesi için genel kasıt yeterli değildir. E. Bu suçun işlenebilmesi için özel kast gerekir. Yanıt C. pasif, süjesi herkes olabilir. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ile ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi doğru kabul edilebilir? A. Kiraya veren kiracısına karşı bu suçu işleyemez. B. Hakkında ayrılık kararı verilmiş eşlerden biri diğerine karşı bu suçu işleyemez. C. Aynı konutta birlikte yaşayan kişiler bu suçun faili olabilirler. D. Konut sahibinin rızası ile konuta girdikten sonra onun rızası olmadığı halde çıkmayan kişi de bu suçu işlemiş olur. E. Konutun eşiğinde bekleyen kişi de bu suçu işlemiş olur. Yanıt D. Konut sahibinin rızası ile konuta girdikten sonra onun rızası olmadığı halde çıkmayan kişi de bu suçu işlemiş olur. İhtilata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hakaret fiilinin en az 3 kişiyle birleşerek işlenmesidir. B. Hakaret fiili işleyen kişilerin toplu veya dağınık olmaları fark etmez. C. Bu suçun işlenmesinde elverişli olması şartıyla kullanılan aracın önemi yoktur. D. İhtilatın gerçekleşmesi için gerekli asgari sayıya mağdur da dahildir. E. İhtilat yazı ile de olabilir. Yanıt D. İhtilatın gerçekleşmesi için gerekli asgari sayıya mağdur da dahildir. Hırsızlık suçunda mahkum olmuş ve cezası bittikten sonra sakin bir hayata geçmiş alan A'ya, komşusu B, herkesin içerisinde senin hırsız olduğunu bilmeyen yok demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. A hırsızlık suçundan mahkum olmuş olduğu için B hakaret suçu işlemiştir denilemez. B. B'ye hakaret suçunun hafifletilmiş cezası verilir. C. B hakaret suçu işlemiştir. D. B tehdit suçu işlemiştir. E. B hiçbir suç işlememiştir. Yanıt C. B hakaret suçu işlemiştir. Aşağıdakilerden hangisinde tehdit suçunun oluştuğu söylenebilir? A. A'nın B'ye inşallah cehenneme gidersin demesi. B. Odasında B'yi gören A'nın ona eğer paramı alsaydın seni keserdim demesi. C. A'nın B'ye eğer paramı ödemezsen seni dava edeceğim demesi. D. A'nın B'ye beni öldürürsen kimse seni burada yaşatmaz demesi. E. A'nın B'ye parasını ödemezse olacakları da hazır olması gerektiğini belirterek silahını göstermesi. Yanıt E. A'nın B'ye parasını ödemezse olacakları da hazır olması gerektiğini belirterek silahını göstermesi. Aşağıdakilerden hangisi hakaret suçunun cezayı azaltan ya da tamamen ortadan kaldıran nedenlerinden birisi değildir? A. Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi. B. Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi. C. Hakaret suçunun kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi. D. Hakaret suçunun alenen işlenmesi. E. İki kişinin birbirine aynı anda hakaret etmeleri. Yanıt D. Hakaret suçunun alenen işlenmesi. Bir kimseye şeref ve saygınlığı ihlal edici sıfatlar yakıştırarak söylemek aşağıdakilerden hangisini tanımlar? A. Namus. B. Sövme. C. Tehdit. D. Şaka. E. İhtilat. Yanıt B. Sövme. Kişinin sosyal değerini, sosyal statüsünü oluşturan şartların toplamına ne ad verilir? A. Namus. B. Şeref. C. Ahlak. D. Moral. E. İffet. Yanıt B. Şeref. Ünite 6. Mal varlığına karşı suçlar. Mal varlığı. Genel olarak bir kimseye ait ve ekonomik değer taşıyan hukuki ilişkilerin tümü. Mal varlığını oluşturan varlıklar. Şeyler, insan davranışları ve alacaklardır. Mal varlığı sadece ekonomik değeri olan hukuki ilişkileri değil, duygusal veya manevi değeri olan şeylere ilişkin hakları da içerir. Taşınır mallar. Parasal değer taşıyan veya manevi veya duygusal değeri olan şeyler. Taşınmazdan sökülen, sökülebilen şeyler. Gemi, yüzen ev, tarla değil fakat tarlanın toprağı, değer taşıyan gaz gibi her türlü enerji, herkesin yararlanabileceği şeyler, hırsızlık suçun konu olmaz. İnsan vücudu mal değildir, hırsızlığa konu olmaz. Ancak insan vücudunun parçası hırsızlığa konu olabilir. Bu parçalar suni parçalar olmalıdır. Ceset üzerinde hırsızlık suçu işlenemez. Zira aynı mal değildir. Av hayvanları üzerinde hırsızlık suçu işlenemez. Başkasının zil yedisi ise mümkün olur. Hırsızlık. Zilyedin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimse hırsız, faaliyeti de hırsızlıktır. Bu suçun hukuki konusu zilyetliktir. Bu suçun pasif süjesi taşınır malın zilyedidir. Bu suçun maddi konusu başkasına ait taşınır malıdır. Suçun işlenmesi için malda malik olmak şart değildir. Zilyedilik aranmaktadır. Suçun maddi unsuru malın bulunduğu yerden alınmasıdır. Kullanma hırsızlığı. Başkasına ait malı bulunduğu yerden almadan, hakkı olmadan kullanmak veya bulunduğu yerden alarak hakkı olmadan kullanmak. Bu suç kasıtlı bir suçtur. Taksirle işlenmez. Manevi unsurun oluşması için özel kast gerekir. Bu da failin malı yarar sağlamak amacıyla olmasıdır. Örneğin, amaç zarar vermek olmasaydı, suç mala zarar verme suçu olurdu. Genel hukuka uygunluk nedenleri bu suç içinde geçerlidir. Örneğin, mağdurun rızası fiili suç olmaktan çıkartır. Özel ağırlaştırıcı nedenler. Suçun maddi konusundan kaynaklananlar. Suçun kime ait olduğunu fark etmeksizin kamusal kurum veya ibadet yerlerinde ya da kamusal yarara ayrılmış eşya hakkında işlenmesi. Kilit veya muhafaza altına alınmış eşya üzerinde işlenmesi. Halk yararına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış kalkış yerlerinde bulunan eşya üzerinde işlenmesi. Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya üzerinde işlenmesi. Elektrik enerjisi hakkında işlenmesi. Büyük ve küçük baş hayvan hakkında işlenmesi. Enerji hakkında veya tesisinde işlenmesi. Fiilin işleniş biçiminden kaynaklananlar. Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak işlenmesi. Elde veya üste taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi. Doğal afet veya sosyal olayın neden olduğu kargaşadan yararlanarak işlenmesi. Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarlarla ya da aletlerle kilit açmak suretiyle işlenmesi. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi. Tanınmak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat kullanarak işlenmesi. Zamandan kaynaklanan. Suçun gece vakti işlenmesi. Gece vakti, Güneşin batımından bir saat sonra başlayan, doğmasından bir saat önceye kadar devam eden zaman sürecidir. Özel hafifletici nedenler. Suçun paydaş veya el birliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmesi. Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi. Malın değerinin az olması. Malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi. Ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi. Yağma. Cebir ve tehdit kullanarak başkasına ait malın zilyediliğini elde etmektir. Esas itibariyle taşınır mallar üzerinde işlenir. Cebir, tehdit hırsızlıktan oluşan kişi özgürlüğünü ihlal eden bileşik bir suçtur. Ancak kanun zilyetlik ihlaline üstünlük tanımış bu suçu mala karşı suçlar arasında düzenlenmiştir. İki tür yağma suçu vardır. Taşınır mal yağması ve senet yağması. Hırsızlığa ilişkin ağırlaştırıcı, hafifletici nedenler genel olarak bu suç için de geçerlidir. Not: Bu suçun basit şekli mağdurun şikayetine bağlı olarak soruşturulur ve kovuşturulur. Mala zarar verme, hırsızlık suçu işlemek için işlenmişse şikayet aranmaz ve ağırlaştırılmış şekilde resen soruşturulur ve kovuşturulur. Mala zarar verme. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, kullanılmaz hale getiren veya kirleten kişi cezalandırılır. Bu suçun hukuki konusu başta mülkiyet olmak üzere bütün aynı haklardır. Maddi konusu taşınır ve taşınmaz mallardır. Suçun pasif süjesi malı yıkılan, tahrip edilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Suçun maddi unsuru başkasının taşınır taşınmaz malını yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılmaz hale getirmek ve kirletmektir. Bu suç kasıtlı bir suçtur. Yani basit tedbirsizlik veya özensizlikten kaynaklanan mala zarar verme cezalandırılamaz. Ağırlaştırıcı nedenler. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis ve diğer eşya hakkında işlenmesi. Yangın, sel, taşkın, diğer kaza ve felaketlere karşı kiralanmış eşya üzerinde işlenmesi. Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç her türlü dikili ağaç, fidan, bağ çubuğu hakkında işlenmesi. Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korunmaya yarayan tesisler hakkında işlenmesi. Grev veya lockout hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren ve işçi konfederasyon veya sendikalarının maliki veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi. Sona ermiş olsa da görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararını olarak işlenmişse ceza artırılır. Yakarak yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak işlenmişse. Toprak kaymasına, çiğ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle. Radyasyona maruz bırakarak nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak işlenmişse ceza daha fazla artırılır. Başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belli bir şekilde kullanmak üzere zilyediliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde kendisinin veya başkasının yararını olarak zilyetliğin devre amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi cezalandırılır. Bu suçun hırsızlıktan farkı, failin başkasına ait malın taşınır zilyediliğine fiilden önce sahip olmasıdır. Kasıtlı bir suçtur. Bu suçla ilgili özel ağırlaştırıcı nedenlerden birisi, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi veya teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesidir. Bu suçun basit şeklinin soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır. Ağırlaştırılmış şekli resen yapılır. Dolandırıcılık. Hileli davranışla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi cezalandırılır. Bu suçun temelinde bir kimseyi failin veya başkalarının menfaatine, kendi mal varlığında bir azalmayı gerektirecek, aktif veya pasif bir davranışa yönelten aldatma vardır. Bu suçun hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından farkı, mağdurun rızasının hileli şekilde elde edilmesidir. Hırsızlık sadece taşınır mallar üzerinde işlenebilirken, dolandırıcılık taşınır taşınmaz mallar üzerinde işlenebilir. Yine bu suça rağmen yağma suçu arasındaki fark, yağmanın cebir ve tehditle bu suçun hileye dayanmasıdır. Bu suçu herhangi bir kimse işleyebilir. Failin belli kişiler olması ağırlaştırıcı neden olur. Suçun pasif süjesi ihlal edilen ve mal varlığını oluşturan varlıkların sahibi olan kişi veya kişilerdir. Bu suçun maddi unsuru şunlardan oluşur. 1. Failin hileli davranışlarda bulunması. 2. Mağdurun aldatılması. 3. Aldatma sonucunda mağdurun mal varlığı yönünden zarar doğması ve buna karşın fail veya başka kişide menfaatin elde edilmesi. Özel hukuk hilesi. Mağdurun aldatılmış olması yeterlidir. Ceza hukuk hilesi. Sahte fiilleri geçerli göstermeye yönelik oyun oynamasının gerektirdiği hile. Dolandırıcılık kasıtlı bir suçtur. Dolandırıcılık suçunun özel ağırlaştırıcı nedenleri. Dini inanç ve duyguların istismar edilerek işlenmesi. Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle işlenmesi. Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanma suretiyle işlenmesi. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılmak suretiyle işlenmesi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi. Bilişim sistemlerinin banka kredi ve kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi. Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin tacir faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin bu yönetim faaliyeti kapsamında suç işlemesi. Suçun serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla işlenmesi. Sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi. Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin görüleceği vaadiyle aldatarak başkasından menfaat temin edilmesi suretiyle işlenmesi. Bu suçun hafifletici nedeni ise bu suçun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenmesidir. Bu yönüyle şikayete bağlıdır. Mal varlığına karşı suçların ortak hükümleri. Mal varlığına karşı suçların bazı şahsi cezasızlık durumları. 1. Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden birisinin. 2. Üst soy veya alt soydan birisinin veya bu derecede kayın hısımlarından birisinin veya evlat edinen veya evlatlığın. 3. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşin zararını olarak işlenmesi halinde faile ceza verilmez. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması. Sadece hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesiyle kendisine haksız menfaat sağlayan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirine hükmolunur. Mal varlığına karşı suçların cezai hafifletici ortak nedenleri. 1. Suçun belli akrabalar zararını işlenmesi. Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşe, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşe, aynı konutta beraber yaşayan amca, hala, teyze, dayı, yeğen veya ikinci dereceden kayın hısmına karşı işlenmesi. 2. Şeyin geri verilmesi veya zararının tazmini. 3. Şeyin değerinin veya zararının miktarının azlığı. Aşağıdakilerden hangisi kullanma hırsızlığına örnek olarak gösterilebilir? A. A. Kendisine korunması için verilen inci kolyeyi satmış ve satıştan elde ettiği parayla alkol almış ve şans oyunları oynamıştır. B. A. Varlıklı bir ailenin kızıdır. Fakat kleptomani, çalma hissine karşı koyamama hastasıdır. Arkadaşı B'nin altın bilekliğine ihtiyacı olmamasına rağmen çalmıştır. C. A. Sadece LCD televizyon hırsızlığı yapan, bu işi meslek edinmiş birisidir. Gece saat 3 sularında bir teknomarketin deposuna girmiş, fakat alarmların çalması sonucu eli boş çıkmıştır. D. A. Arkadaşı B'nin sevgilisini elinden almasına çok kızmış. B'nin evine gizlice girmiş, B'nin daha önce çektirmiş olduğu resimlerin birer fotoğrafını şantaj yapmak amacıyla çekip çıkmıştır. E. A. Güvercin yetiştirme hobisi olan bir gençtir. Arkadaşı Z'nin süt beyazı taklacı güvercinini çok beğenmiştir. Z'ye bu güvercini satması için 2000 TL teklif etmiştir. Z'nin teklifi reddetmesi üzerine sinirlenmiş, gece bu beyaz güvercini gizlice almıştır. A. Arkadaşı B'nin sevgilisini elinden almasına çok kızmış. B'nin evine gizlice girmiş, B'nin daha önce çektirmiş olduğu resimlerin birer fotoğrafını şantaj yapmak amacıyla çekip çıkmıştır. Bu durumda kullanma hırsızlığı vardır. Çalınan resim değildir. Resmin bir fotoğrafı çekilmiştir. Yanıt D. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun konusu olamaz? A. X bankasının kasasında kilitli bulunan çekler. B. Kıtalar arası yolculuk yapan Y gemisi. C. A isimli iş adamının şahsi helikopteri. D. Y isimli hastanede diyaliz cihazı. E. Z isimli şahsın sahip olduğu apartman dairesi. Hırsızlık suçu taşınmazlar olmaz. Yanıt E. Z isimli şahsın sahip olduğu apartman dairesi. Şiddet veya ve tehdit kullanarak başkasına ait malın zilyetliğini elde etmek olarak tanımlanan suçlara ne ad verilir? A. Hırsızlık. B. Dolandırıcılık. C. Yağma. D. Güveni kötüye kullanma. E. Mala zarar verme. Yağma suçu tanımlanmıştır. Yanıt C. Yağma. A. Eskişehir'de ikamet etmekte olan bir polis memurudur. Van'da meydana gelen deprem felaketine çok üzülmüş ve duyarsız kalmak istememiştir. E-posta adresine gelen Van'a Yardım Kampanyası başlıklı yazıyı okumuş ve yazıda geçen Van Yazın 0202'ye 5 TL karşılığı gönderin kampanyasına dahil olmak istemiş ve Van yazıp 0202'ye göndermiştir. Fakat ay sonunda faturasında 380 TL'lik bir artış olmuştur. Ağ durumu şikayet etmiş, aslında böyle bir kampanyanın var olmadığını öğrenmiştir. Yukarıdaki olayda aşağıdaki suçlardan hangisi olmuştur? A. Hırsızlık. B. Güveni kötüye kullanma. C. Yağma. D. Dolandırıcılık. E. Mala zarar verme. Anlatılan olayda dolandırıcılık suçu işlenmiştir. Hileli bir davranışla bir kimseyi aldatan, ona veya başkasına zarar vermek dolandırıcılıktır. Yanıt D. Dolandırıcılık. Başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan, üzerinde kendisinin veya başkasının yararını olarak zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi cezalandırılır. Yukarıdaki paragrafta bahsedilen suç tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yağma. B. Dolandırıcılık. C. Güveni kötüye kullanma. D. Mala zarar verme. E. Hırsızlık. Güveni kötüye kullanma suçunun tanımı yapılmıştır. Yanıt C. Güveni kötüye kullanma. Aşağıdakilerden hangisi güveni kötüye kullanma suçunu hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından ayıran özelliklerinden birisidir? A. Hırsızlığı öngören hükümde taşınır maldan söz edildiği halde güveni kötüye kullanmayı düzenleyen hükümde böyle bir açıklık yoktur. B. Güveni kötüye kullanma suçu kasıtlı bir suçtur. Diğerleri için böyle bir durum söz konusu değildir. C. Güveni kötüye kullanma suçunun pasif süjesi gerçek kişiler, diğer suçların ise tüzel kişilerdir. D. Güveni kötüye kullanma suçuna teşebbüs olanaklıdır. Diğerleri için böyle bir durum söz konusu değildir. E. Güveni kötüye kullanma suçunda cebir aranır. Diğerlerinde aranmaz. Hırsızlığı öngören hükümde taşınır maldan söz edildiği halde güveni kötüye kullanmayı düzenleyen hükümde böyle bir açıklık yoktur. Yanıt A. Hırsızlığı öngören hükümde taşınır maldan söz edildiği halde güveni kötüye kullanmayı düzenleyen hükümde böyle bir açıklık yoktur. Kanun, yağma suçları dışındaki mal varlığına karşı suçlar yönünden bazı şahsi cezasızlık durumları öngörmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan birisi değildir? A. Suçun haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisinin aleyhine işlenmiş olması halinde. B. Üst soy veya alt soy aleyhine işlenmiş olması halinde. C. Evlat edinen veya evlatlığın aleyhine işlenmiş olması halinde. D. Kamu görevlisi aleyhine işlenmiş olması halinde. E. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşin zararını olarak işlenmesi halinde. Kamu görevlisi aleyhine işlenmiş olması halinde cezasızlık söz konusu olmaz. Yanıt D. Kamu görevlisi aleyhine işlenmiş olması halinde. 7. ayrımın sonu, sayfa 106.